Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli dinleyenleri, sesimizi duyan, sözümüze güvenen, özümüzü seven, bizden bilgi deren, bize değer veren, bizimle vakit geçirmek isteyen, ömürlerinin en değerli hazinesi olan vakitlerini bize ayıran, bizim için ayıran, bizi izleyen ve dinleyen candan öte can dostlarımız. Aziz ve titiz ve dahi temiz ama bir o kadar da sessiz ve bizler için bahada her zaman, her daim eşsiz ve nezdimizde mümeyyiz can dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında. Hüday Çamca Külliyesi'nden, Erkam Radyo Genel Merkez Stüdyolarından hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Can dostlarım, 2024 ana konumuz olan insanın temel yetkinliklerinde geleceğin temel yetkinliklerini işliyorduk malumunuz olduğu üzere. Ve en son 2-3 hafta boyunca Dünya Ekonomik Forumu'nun 21. yüzyılın temel yetkinlikleri öngörüsünü, 21. yüzyılda ne tür insan modeli bekleniyor, öğrencilerimize, çocuklarımıza, evlatlarımıza ne tür yetkinlikler kazandırmalıyız konusunu sizlerle beraber incelemiştik. Bu haftada iş dünyasının, ki iş dünyası derken Amerika'da Fortune 2000 dediğimiz dünyanın en zengin, en başarılı, en kaliteli işlerini yapan şirketlerin sahipleri, CEO'ları, tepe yöneticileri geleceğe yetkinlikler olarak neler görmüşler? Bu hafta onu size arz etmeye çalışacağım. Bitmeyebilir, kaldığı yerden inşallah devam edebiliriz. Özellikle bu yetkinlikler serisinde akademisyenler çocuklarımıza hangi özellikleri kazandırmamız gerekiyor? Bu konudaki öngörüleri neler? Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda neler öngörüyor? Çocuklarımıza Türkiye Yüzyılı Marif modelinde ne tür yetkinlikler kazandırmak istiyor biliyorsunuz. Yaz döneminde epey bunu da inceledik. Şimdi İş dünyasının bakış açısını dünyanın en başarılı şirketlerin sahipleri gözünden ortaya koymak adına iş dünyası açısından olayı ele alırsak, yani iş dünyası geleceğin temel yetkinliklerini ne olarak görüyor? Bu açıdan baktığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Aziz dostlarım, iş dünyası dediğimizde de hani belli bir iş kurmuş, bir girişime başlamış, bir iş başarmış, bir insan kaynağını kıymetini yönetmiş, bir iş modeli oluşturmuş, bir sistem kurmuş, bir ürün ve hizmet geliştirmiş, bunu satmış, bundan bir para kazanmış, kâr etmiş, bu kârlılığını verimlilikle sürdürülebilir hale getirmiş. Yani Türkiye'de ortalama şirket ömürlerinin 16 yıl olduğunu söyler yönetim danışmanları. Bu anlamda doğmuş ve batmış olan değil, epey bir dönem devam etmiş ve devam etmekte olan şirketlerin nezdinde onlar çalışanlarından ne tür yetkinlikler bekliyor? Bu açıdan baktığımızda umarım geleceğin dünyası adına bize daha tutarlı bilgiler verir diye bu bölüme bunu ekledim. Özellikle mucit ve üretken olmayı, kreatif düşünmeyi, inovasyonu ön plana almışlar. Şirketler açısından baktığımızda da bunda çok haksız sayılmazlar. Şöyle önce bir toplu bir halde vereyim, iş dünyasına bekliyor. Eleştirel sonra tek tek açıklarım bunları inşallah. Eleştirel düşünce, problem çözme, karar verme, iletişim yeteneği, işbirliği, işbirliğine açık olmak, bilgi okuryazarlığı, araştırma ve inceleme, medya okuryazarlığı, dijital vatandaşlık, bilişim teknolojileri ve bilişim yetkinliği, esneklik, adapte olmak, öz yönlendirme, verimlilik, liderlik ve sorumluluk alma. Aziz dostlarım, birinci maddeden başlayarak iş dünyasının bakış açısından bu çok kıymetli olan çalışanlarında görmek istedikleri bu özellikleri, yetkinlikleri ne anlama geldiği ve nasıl kazanabiliriz bu özellikleri anlamında sizlerle paylaşmak istiyorum. Mucit ve üretken olmaya baktığımızda, inovasyona baktığımızda, kreatif düşünceye baktığımızda, Batı'nın acizane ben bütün gelişmişliği, var olanla yetinmeyen, daha iyisini, daha güzelini, daha kalitesini yapma sevdası yüzünden olduğunu düşünüyorum. Batı'nın bütün gelişmişliğinde bu vardır. Elbette sermaye birikim açısından baktığımızda sömürgelerden yağmaladığı emtia ve insan kaynağının bundaki oluşturucu gücü yadsınamaz. Batı'nın hırsızlığını biz de tescilliyoruz. Tarihi bir gerçektir. Ama günümüz dünyasına baktığımızda buluşların, inovasyonların, dünya çapında büyük girişimlerin Batı'dan çıkmasını yeni bir gözle bakıp değerlendirmek lazım. Orada bu konuda bir iş kültürü olmasa, evet, atalarında olabilir böyle bir hırsızlık, atalarında olabilir böyle bir sömürgecilik, atalarında olabilir böyle bir yağmalama. Ama günümüz iş dünyasına baktığımızda çok da böyle masum olan iş dünyasında çok masum bir şekilde inovasyon geliştiren insanların nezdinde bunun var olmasını başka sebeplere de bağlıyor olabilmemiz lazım. Yoksa bir ön yargı olur. Mesela bir örnek vermek gerekirse can dostlarım, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, dünya atmosferinin içinde ve dışında uzayın keşfi için araç ve faaliyetlerin araştırılması ve geliştirilmesi amacıyla 29 Ekim, çok fazla değil, 29 Temmuz 1958 tarihinde kurulmuş. Yani 60-70 yıllık bir mazisi var. Sovyetler Birliği'nin ilk uzay programına başlaması 1930'lu yıllarda. Nereden baksanız 100 yıllık bir tecrübesi var. Ama Elon Musk adlı bir göçmen girişimci çok zor şartlarda, farklı girişimlerde bulunarak uzay yarışında hem Rusya hem de Amerika'yı tek başına geçmeyi başarmıştır. Bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tepemizde dolanan, hani bu yörüngede dolanan, dünyayı her gün 15-20 defa dolaşan bir Uluslararası Uzay İstasyonu var ya, orada kozmonotlar, astronotlar zaman zaman mahsur kaldığını duyuyoruz. Neden? Ne Amerika ne Rusya oraya bir mekik göndererek, zaten NASA'nın mekik programı o patlamalardan dolayı, Atlantis'in falan hatırlayacaksınız, zaten rafa kaldırıldı. Dolayısıyla dünyaya gelişleri SpaceX ve onun süper roketleri Starship olmasa başarılamayacak durumda. Peki ne zaman kurdu Elon Musk bu uzay şirketini? 2002 yılında. Veya başka bir örnek. Yani demek ki buradan ne anlıyoruz? 2002 yılında kurulan bir girişim, genç bir girişimcinin nezdinde dünyanın iyi beyinleri odaklanarak çok daha iyisini yapabilir. Ben bir gün Savunma Sanayi Başkanımıza sormuştum. Abi nasıl oluyor 17-18 kalem silahta dünyanın en iyisi olabiliyoruz? Münir'cim demişti, yani sonradan devreye girmenin, sonradan başlamanın da bazı avantajları oluyor. Çünkü önümüzde bir hedef oluyor. Onu bir metre geliştirsek, çapını, kalibresini bir milim geliştirsek, vurma menzilini bir metre artırsak, 100 metre artırsak gibi gibi farklı standartlarda, farklı kıstaslar söylemişti. Dolayısıyla biz en iyisi oluyoruz. Dolayısıyla hani sonradan girenler bir girişimde, sektöre, 100 yıldır bu işin çilesini çekenlerin bütün çilelerine şahit oldukları için ve hedeflerinde onu aşmakla ilgili bir hedef olduğu için daha avantajlı olabiliyorlar. Mesela bu konuda arabadan da örnek verebilirim. Dünyada ilk araba 1850'li yıllarda üretildi can dostlarım. Henry Ford'un 1900 yılların başında seri üretime geçtiğini, bant sistemini icat ederek düşünürsek, arabanın da bir 100 yıllık bir şeyi var. Hani 150 yılda diyebiliriz de. Ama ilk arabanın üretilmesinden 150-175 sene sonra 2003 yılında Tesla'yı kuruyor Elon Musk. Şu anda 2023-24'te biraz farklılık oldu. 2023 rakamlarına baktığımızda Tesla ilk 10 rakibini sattığından daha fazla araba satıyor. İlk 10 rakibini kazandığından daha fazla karlı durumda şirketi, daha fazla para kazanıyor. Yani benim önerim, komplo teorilerine kafa yoracağımıza, hani çünkü işte Yahudiler onu destekliyor, şöyle sermaye ondan yana falan gibi desek, yani 2024 verileri de Çinlileri Tesla'yı geçecek gibi olduğunu gösteriyor. Ne oldu? Bu sefer kurduğumuz komplo teorisi. Bu sefer de şöyle mi diyeceğiz? Yahudiler şimdi Çin destekliyor ondan dolayı. Yani sadece dünyanın gidişatını Yahudi şartına bağlayarak bu sefer bizi rencide eder. Şöyle sorayım mesela. Şu anda Gazze'de bütün olan bu soykırım Yahudiler yüzünden mi? Hocam evet, Yahudiler yapıyor diyebilirsiniz. Peki bizim hiç mi suçumuz yok can dostlarım? Biz Müslümanlar, biz vicdan sahibi dünyanın diğer milletleri, diğer dinlerine mensup dinlileri ve dinsizleri, yapmamız gereken insani olarak her şeyi yaptık mı? İşte bu noktada kalırsak gelişiriz. Öbür türlü her türlü başarıyı, ama onlar da şöyle böyle diye bahaneler üreterek kendimizi haklı göstersek de asla ve asla başarılı gösteremeyiz. O yolda başarı şansı yok. Çünkü öyle bir Yahudi miti oluşturmuşlardı ki 7 Ekim'den evvel. Yani ne yaparsak yapalım, uçan kuşu görüyorlar, tellerin altından geçen böcekleri bile görüyorlar, karınca kımıldasa görüyorlar, hiçbir şey yapamayız, o zaman oturup bekleyelim. Hamas'ın mücahitleri, Kassam Tugay'ın kahraman evlatları bunu yapmadıkları için şu anda Allah indinde inşallah daha başarılı durumdalar. Evet, görünen, tezahür eden şekliyle Gazze açlıkla imtihan ediliyor, susuzlukla imtihan ediliyor, enerjisizlikle imtihan ediliyor, ama çaresizlikle imtihan edilmiyor. En son şehit ettikleri Yahya Sinvar'ın ifadesiyle, düşmana onunla savaşacak cinsten üstün silahlarımız yok diye başımızı eğip teslim mi olalım? Bizi kesmeleri için, doğramaları için, tecavüz etmeleri için, yok etmeleri için teslim mi olalım? Hiçbir şartta Müslüman için şehadetten daha değerli bir şey yoktur. İzzete giden yolda ya istiklal vardır ya da şehadet vardır. Başkası yoktur. Dolayısıyla bizim bir şekilde çocuklarımıza o mucit ve üretken olmayı, o inovasyonla yenilikçi bir fikir ortaya koymayı, kreatif düşünmeyi, sıra dışı düşünmeyi kazandırmamız gerekiyor can dostlarım. Üniversiteyi bitirene kadar anne baba eline bakan çocuklardan bu ülkeye bir hayır gelmeyeceği çok açık. El bebek gül bebek yetiştirilen, bir santim kar yağınca okullarını tatil eden ülkenin evlatlarından bu ülkeye bir hayır gelmeyeceği çok açık. Üniversitede okuyan bir genç nasıl vakıflardan ve devletten burs alır? İmkanım yok demek ne demek? Gençsin arkadaşım. Hayatın en güçlü, en kuvvetli, en kudretli dönemindesin. Hani derler ya, taşı sıksan suyunu çıkartırsın. Neden çalışarak okumayı düşünmezsin? Üstelik şimdi üniversitelerin ders sistemleri bizim zamanımızdaki gibi mecburi katılımı zorlayan derslerden oluşmuyor. Daha serbest. Online eğitimler var, online alınan dersler var, online katılan, uzaktan okulan dersler var, okullar var, üniversiteler var. Acizane ben 1984'te ODTÜ'ye ilk girdiğimde, okuduğum dönemde Gaziantep'li, kulaklarını çınlatalım, Allah bin kere razı olsun, ebeden razı olsun, Abdurrahman Serdar ağabeyin kanaat müşavirlik mühendislik şirketinde hani önce getir götür çay yemek temizlik işleri yaparak halı yıkayarak başladım. Ankara'daki ilk kariyer hayatım böyleydi. 17 yaşındaydım. Ama 17 yaşıma gelene kadar da yaz tatillerinde çalışan bir insandım. Evde bahçede yaptığım, evde özellikle yaptığım işler, hani çocuklarıma anlatıyorum. Baba diyorlar, hem o kadar iş yaparak bu kadar faal bir şekilde, hani başını kaşıyacak bir sayfa okuyacak vaktinin olmaması lazım. Hem de okul birincisi olarak nasıl bütün bunları başarıyordun diyorlar. İnsan isterse Allah yardım ediyor. Rabbim muvaffak kılıyor. Niyetler çok önemli. Abdurrahman abinin yanında önce inanın öyle getir götür temizlik yemek falan derken ne yapılıyor bu ofisteye odaklanarak? Nasıl yazıyor bu dilekçeyi Abdurrahman abi? Devlet dili nasıldır? Hangi terminoloji, hangi kelimeler? Sabahlara kadar şirkette kalıp onun devlete yazdığı dilekçeleri okuyup inceleyerek, benzerlerini yazmaya çalışarak, teşvik belgesi almak için hazırlanan fizibilite etütlerini inceleyerek, bir fizibilite raporu nasıl hazırlanır? Yani 1984'lerin dünyasında devlet planlamada sayılı insanların yaptığı bir şeyden bahsediyorum. İnanın çok değil, 6 ay içerisinde Başbakanlık'ta, Devlet Planlama Teşkilatı'nda, Hazine Müsteşarlığı'nda, Sanayi Bakanlığı'ndaki o dönem şirket kuruluşları, ana sermaye değil, ana sözleşme değişiklikleri bile, bir tadilat bile, tüm işlemler Ankara'da Bakanlığın İş Ticaret Genel Müdürlüğü nezdinde yürütülüyordu. Tüm bu kurumlarda yapılan tüm başvuruları takip edecek düzeyde bir iş takipçisi ve müşavir oldum 6 ay içerisinde. Elhamdülillah. Yani Ahmet Topbaşı abilerle tanışıklığımız o yıllarda başlar. Albaraka'nın kuruluş sürecinde bütün iş takipleri, Ankara'daki ilk şube açılışları, Hazine Müsteşarlığı'ndan, özellikle Banka Kambiyo'dan o işleri, resmi işleri takip etmek elhamdülillah bana nasip oldu. Severek, böyle büyük bir iştiyakla yaptığım bir şeydi. Hafta sonları boş vaktimde çocuk bakıcılığı yaptım aziz dostlarım. Türkiye'nin uluslararası sertifikalı ilk profesyonel bebek bakıcısıyım. The first professional babysitter of Turkey diye anlatırım seminerlerde. 20 tane çocuk büyüttüm. Evlenmeden evvel 94'te evlendim. Eşim Semahatun artık bizim çocuklarımıza bakacaksın dedi. Eyvallah bıraktım ama o dönem evlere temizle de gittim. Yemek de yaptım, tatlı da yaptım. Çocuklara da baktım, özel ders de verdim. Gururla anlatıyorum, onurla anlatıyorum. Büyük bir şerefle anlatacağım bir başarı öyküm oluştu. Hani başarı dediğiniz illa madalya mı taktılar, böyle bir şey mi? Hani bir şirket kurup orada mı yükseldim? Hayır. Bir gün Ankara'da otogara yakın bir araba yıkayıcısında, yarısı böyle servis, yarısı benzin istasyonu gibi düşünün. Arka tarafta böyle otobüs ve tır yıkarken akrabalardan birisi gördü. İnmiş hani otogardan şeye doğru yürüyor böyle. Ankara'nın kışında ağlamaya başladı böyle. Ya dedim, beni hırsızlık yaparken mi gördün? Niye ağlıyorsun ki? Ben, bak ne güzel, burada otobüs yıkıyorum, tır yıkıyorum. Hani annemi küçük yaşta kaybettiğim için hani öksüz, böyle sahipsiz mi sanırım bilmiyorum yani. Sonra biraz konuştuk, anlattım. Aa, baktık ki helalinden çok güzel kazanıyor, çok güzel iş yapıyor. İkna oldu yani. İşleyen demir ışıldar. Ne olacak? Arkadaşlarımın, hocalarımın, yani ODTÜ'de birçok hocam demiştir böyle, Müdürcüm sana imreniyoruz ya. Yani onların bile devlet planlamada profesör haliyle gelip yapamayacakları iş o gariban öğrenciye düşmüş. Ne olacak? Derste gelip anlatırdım yani. Fizibilite nasıl hazırlanır, teşvik belgesi nasıl çıkartılır, şirket nasıl kurulur? ortaklık teklif eden hocalarım oldu. ODTÜ'de böyle ya Münir'cüğüm senin bu bilgi birikiminle bizdeki şeyi de birleştirerek böyle tecrübeyi. Ama o taraflarda bizim yok derler yani. Ben öyle iş ve finans zekası olan bir insan değilim yani. Hayatımın hiçbir zaman da birinci adam olmadım yani. Hem mesuliyetinden dolayı hem de kapasite meselesi yani. Ama iyi bir iki numara olduğum söylenebilir. İyi bir çırak olduğum söylenebilir. Elinden gelenin en iyisini ve işinin gereğini Allah imkan verdiği ölçüde, elinden geldiği ölçüde yapmalı bir insan. Çabalamalı en azından. Ama çabamız ya duyuyoruz işte. Sosyal medyada da çıktı. İşte vakıflardan, derneklerden, STK'lardan burs alarak. Bence o bir rezalet. Yani o şekilde hani imkansızlıktansa, çaresizliktense yani başvurduğu hiçbir yerde olabilir. Allah öyle deniyordur. Ha, hocam ben çalışmayı denedim ama bütün kapılar tecrübesizliğimden dolayı başıma yüzüme kapandı diyorsanız bakın bir çarem daha var. En azından bunu deneyin ondan sonra bir daha konuşalım. Birçok üniversiteli kardeşimin bu anlamda iş bulmasına vesile olmuş bir abiniz olarak söylüyorum bunu. Ne kadar burs alıyorsunuz devletten? Diyelim 500 lira. Bir tane şirkete gidip efendim ben başvurduğum zaman ya tecrüben yok diyorlar almıyorlar. Üniversitede okuyorum şu anda. Mezun olsam bile yeni mezunsun diye almıyorlar. Bakın ben birinci sınıftan bu yıl başladım. Ekim ayındayız. Devletin de bana kredi yurtlardan 500 lira bir bursu var. 750 lira bir bursu var. 1000 lira bir bursu var. Okulun seviyesine göre değişiyor biliyorsunuz. Lisans, lisansüstü, master, doktora da. Ya ben bu bursun minimum yarısını kendi maişetimle alakalı işte şunu alacağım, bunu alacağım, masraflarım var ama yarısını sizin şirkette çalışmak için size vermeyi taahhüt ediyorum. Bakın dostlar, bir iş adamının nezdinde bu çok büyük bir şeydir. Mal varlığının yarısını veriyor bu öğrenci. Bu çok büyük bir şeydir yani. 250 lira hiçbir şirket tevessül etmez, tenezzül etmez bunu ayrı bir şey. Ama onu veriyor olabilmek, hani Üzeyir Gari hayatıyla alakalı anlatır ya, ben bir projeyi başarabilmekle alakalı ya hiçbir şeyim yok ama serçe parmağımı veririm başarısız olursam diye. Bu başka bir şeydir yani. Tabii ki İslami değildir. Bir insan Allah'a ait olan bir bedeninden bir şey koparamaz. Onu kesemez. Bedene zarar veremez. Can emanettir Allah'tan. Ona kastedemez. Ayrı bir şey. Ama hani bu vaat etmekle alakalı bir şeydir. Vaadinde ne kadar doğru olmakla alakalı bir meydan okumadır yani. Karşında bir şimşek çaktırır. Ha, bedeninizden tutup da parmağınızı kesin demiyorum ama bursunuzun %50'sini şirkete vaat etmek büyük bir şeydir, cesarettir yani. Peki karşılığında ne istiyorsunuz? Efendim ben çay yaparım çok güzel. Ya yapacağınız bir şey vardır ya, yerleri çok iyi silerim. Ben çok iyi fotokopi çekerim. Ben çok iyi evrak getirir götürür ofis boyu işi yaparım. Ben çok iyi bir dilekçe hazırlarım. Ben çok iyi bir rapor incelerim. Ben çok iyi bir araştırma yaparım. Bir konuda bana bilgi verin. Diyelim şu makinayla alakalı bilgi istiyorsunuz. Benim dilim nedir? İyidir yabancı dilim. Ben size çok iyi internette araştırma yaparım bununla alakalı. Bu makinenin yedek parçasıyla alakalı en uygun yedek parçayı ben bulurum size. Bir şey ya evde çok iyi bir tarhana yaparım ben. Bunu da size getiririm bir kazan tencere ya da yurt imkanında bunu bir kazan tarhana yapma şansım yok ama ben köyde yaz tatilinde çok güzel tarhana kuruttum. Buyurun size bunu getiriyorum. Ya ben çalışanlarınıza bu yıl elinde hiçbir şey yok ama beni işe kabul ederseniz size söz veriyorum. Bizim yaylaların çilekleri çok meşhurdur. Yaz tatilinde size 3 teneke çilek yapma sözü veriyorum. Taahhüt ediyorum. Çalışanlarınız bütün kahvaltılarında yıl boyu bu Osmanlı çileği dağ kokulu, yayla kokulu organik çileğinin reçelini yiyecekler. Bu az bir şey değildir can dostlarım. Yeter ki bir şey taahhüt etsin insan. Efendim birkaç yere başvurduk. Kimse de tecrübesiz diye almıyorlar diye bahanenin arkasına sığınarak yine anne baba ve devlet parası ve vakıf parası yemek imkansızlıksa domuz eti yemeye de din izin veriyor, cevaz veriyor. Bunu bahsetmiyorum. Ama anne babalar eğer çocuklarını zerre kadar seviyorlarsa onların niteliğini, yeteneğini, kalitesini, performansını artırmakla alakalı okurken çalışacakları bir sistem kurmalılar. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın da böyle çok sevdiği yakın arkadaşlarımdan bir ağabeyim var. İsim vermeyeyim, şey olmasın. Bir gün bana dedi ki, Münir'cüğüm dedi, ben dedi neden bakan olamıyorum biliyor musun? Bak bu kadar yakınız. Çünkü dedi benim okulum yok. Ben dedi Boğaziçi'ni kazandım. Çok da meşhur bir alimimizin evladıdır kendisi. Bir kişi çıkıp da bana demedi. Al kardeşim, Şu senin Boğaziçi'nde okumanla alakalı bir aylık param budur. Bak Fatih'ten Boğaziçi'ne gideceksin. Orada da şöyle bir masrafın olur. Bak ilk kıyafetin de benden. O kadar dedi dostları vardı babamın. Bir kişi de bunu söylemedi. Bir ay sonra da al bak şununla da bir simit tezgahı alırsın. Bir tepsidir ya, bir de altında ayaklık o kadar. 50 tane simit satsan zaten Boğaziçi'ne o dönemde giden öğrencilerin yarısından daha fazla zenginsin demektir. Hadi kardeşim bunu yap demedi. İşte bu desteği vermediği için ben okuyamadım demişti bana. Sayısız örnekleri var. Yani örneğini çoğaltabilirim bu tarz insanların. Mühim olan ne biliyor musun? Aziz dostlarım, mühim olan ne biliyor musunuz? Anne babalar çocuklarını gerçekten seviyorlar. Geleceğin çetin olacağını biliyorlar. Ve buna da inanıyorlarsa okurken çalışarak okuyacakları bir sistem kurmalılar. Çocuklarını buna teşvik etmeliler. Evet, ilk ay, ilk dönem biraz para verebilirler. Ama demeliler ki bak gelecek dönem ben bunu vermeyeceğim. Ona göre bir işe gir. Ona göre bir sistem kur. Anne o çok sevdiği, bağrına bastığı, öpüp kokladığı çocuğuna demeli. Ben de seninle çalışacağım. Ya nasıl olur? Çocuk İstanbul'da okuyor, anne Anadolu'da. Yazın ben de seninle çalışacağım. Geleceksin köye. Beraber seninle bir organik bir şey yapacağız. Bir turşu yapacağız. Bir konserve yapacağız. Domates duyduk İstanbul'da 70-80 liraya çıktığı olmuş. Tarlada 3 lira, 2 lira, 1 lira bu domates. Gel seninle domates kaynatalım. Menemenlik domates hazırlayalım. Domates konservesi hazırlayalım. Az bir şey midir bu? Çocuklarını buna teşvik etmeli anne babalar. Her istediklerini alarak, onlara kötülük ettiklerinin, her para istediklerini yollayarak onlara kötülük ettiklerinin farkına varmalılar. Bunu söylüyorum. Acımak, asıl her istediği alınan, bedel ödemeden hazıra konan, her istediğine kavuşan, hayatta istediği bir şeye ulaşma arzusu, yanık yanık sabırla içinde yoğurmayan o arzuyu çocukların haline olmalıdır asıl acımak. Bugün uyuşturucuya ve her türlü fenalıklara düşen çocukların neden bu illete bulaştıklarını araştırdığımızda ortaya çıkan tek bir ortak nokta var can dostlarım. Her şeye ulaştık, her şeyi denedik, bir tek bu kalmıştı, bunu da denedik cümlesi oluyor. Allahu Teala Hazretleri, Hak Teala Hazretleri sevinci üzüntünün, tatlıyı acının, rahmeti zahmetin, neşeyi çilenin içine gizlemiş. Acısına, külfetine, zahmetine, eziyetine katlanmadığımız hiçbir nimete, hiçbir rahmete kavuşamıyoruz. Hacı çileli değil mi? Acı değil mi? Zor değil mi? Külfetli değil mi? Şeytan dört bir taraftan kuşatıyor değil mi? Ama günahların dökülme garantisi öyle veriliyor. Makbul bir hac ve makbul olması için ne bir canlıya zarar veriyorsunuz, ne bir karıncayı incitiyorsunuz, ne bir oradaki hac arkadaşınıza külfet ve eziyet veriyorsunuz. İşte o çaba. Üstelik bu çaba ateşin tadını inanarak öğrenme diye tabir edeceğimiz, şimdikilerin deneyim dediği çok değerli bir öğrenme şeklinde ortaya koyuyor. Yaşayarak öğrenen çocukların ilmi hem beyin hem de gönüllerinde sabitleniyor, unutulmuyor, kalıcı oluyor. Ayrıca bu yaşanmışlık onlarda hem tecrübi bir ilme hem de yüksek bir başarmışlık özgüvene dönüşüyor. Onları başarılı kılıyor. Ne olursunuz? Ne olursunuz aziz dostlarım, çocuklarınızın mucit ve üretken olması, kreatif ve inovatif düşünmesiyle alakalı onlara destek olunuz. Diyebilirsiniz, ya hocam düşünceye çok mu önem veriyorsun? Ben vermişim çok mu? Kur'an-ı Kerim'de düşünceyle alakalı 700'e yakın ayet-i kerime olmasını yok mu sayalım? Düşünmez misiniz, akletmez misiniz? Nereye doğru bu gidiş bakmaz mısınız? Tefekkür etmez misiniz? Tedebbür etmez misiniz? Tezekkür etmez misiniz? Akletmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Hala bir ders çıkarmaz mısınız? Bu uyarıları, bu ikazları nereye koyalım? Allah'ımız önem vermiş. Bizim önem vermememiz ne mümkün? Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programındasınız. İş dünyası geleceğin çalışanlarında, bugünün çocukları geleceğin iş dünyasında çalışanları olacak, mensupları olacak, iş insanları olacak. Neler bekliyorlar onu açıklıyorum. Dünyanın en başarılı şirketlerinin sahipleri, kurucuları, yöneticileri, CEO'ları nezdinde ne görmüşler onu anlatıyorum. Kısa bir ara vereceğim. Az sonra yeniden birlikte olmak üzere efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Aziz dostlarım, can dostlarım, bendeniz Münir Arıkan, Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programındasınız. Dünyanın en başarılı şirketlerin kurucuları, sahipleri geleceğin iş dünyasında çalışanlarından ne tür yetkinlikler bekliyorlar? Geleceğin iş dünyası, o iş dünyası sahiplerinden, kurucularından, girişimcilerinden ne tür bir yetkinlik bekliyor? Onu anlatıyorduk. Fortune 2000'deki en önemli şirketlerin sahiplerinin bakış açısıyla. En son şunu söylemiştim. Ne olursunuz çocuklarınızı hazır alıştırmayın. Vakıflar olarak bursa alıştırmayın. Burs verdiğiniz, evet vakıflarımız çok değerli burslar veriyor. Ama en azından şartlı burs verin. Deyin ki sen şu kadar ağaç ekeceksin, şöyle bir çevre temizliğinde bulunacaksın, şöyle bir, hani şimdi denetimli serbestlik var. Devlet bile Adalet Bakanlığı'nda mahkumlara eğer böyle bir iş yapar, dünyada yaygın bir yöntem bir kere. Şunları yaparsan ben seni hapiste tutmuyorum, salıveriyorum diyor yani. En azından şartlı bir burs olabilir. Şimdi demeyin ki ya hocam başımıza iş açıyorsunuz. İnanın hayırlı bir iş bu. Yeter ki çocukları hazır alıştırmayalım. Okurken çalışsınlar. İlkokuldan itibaren çocuklar, yani ilkokulda da yapacakları şeyler vardır. Can dostlarım, Çinlilere bakın nasıl yetiştiriyor çocuklarını, Japonlara bakın. Sorumlulukla alakalı bir şeydir bu. İnanın yapacakları bir şeyler vardır. Yeter ki hazır alıştırmayalım. Her istediklerinde EFT'lerini yapıp İBAN'larına, her istediklerinde burslarına, onlara durumunuz uygun bulunmuştur diye. Hayır, uygun bulunmadı diyelim ya, bir şart koşalım. Şunu yap, ondan sonra vereceğim. Vakfın ilgi alanıyla alakalı araştıracak bir konu vardır. Düzenlenecek bir sempozyum vardır. Yapılacak bir etkinlik vardır. Bir vecibe isteyelim, bir sorumluluk isteyelim onlara. Bunu söylüyorum. Dolayısıyla demiştim ki yaşayarak öğrenmişlik varsa hem ateşin tadını yaşayarak, yanarak öğrenecekler, hem de bu başarmışlık duygusu onlarda bir özgüven oluşturacak. 8 milyar insan rakipleri olacak çocuklarımızın. 8 milyarla yarışacaklar, inanın. İş başvurusu şu anda uluslararası açık. Bakıyorsunuz zaten Türkiye'de okumuş, Türkçesi çok güzel, bizim kadar akıcı birçok yabancı arkadaşımız var, yok mu? Türkiye'de ama Amerika'da iş yapıyor uzaktan, yok mu? 8 milyar insan iç içe şu anda. Bizim dönemimizde milyonda bir ihtimaldi yani. Böyle bizim bulunduğumuz şirkette bir yabancı gelecek de bizim işimizi alacak. Şu anda 8 milyar insanla aynı kulvardayız. Bir de keşke 8 milyar olsa rakibimiz. 100 milyarlarca rakibimiz var. Onlar kim? Marslı mı, uzaylı mı? Milyarlarca robot var. Çocuklarımızın çok daha fazla milyarlarca robot rakibi olacak. Dünyanın en gelişmiş yapay zekaları ile artık düşünsel anlamda da ölümcül rakipleri var. Rekabet etmek zorunda kalacaklar. Şirketlerin CEO'ları, yönetim kurulu üyeleri, şirketlerin çalışanları yapay zeka olacak. Bazı köşe yazarları, televizyon yorumcuları yapay zeka olacak. Bizim şu anda bu mikrofonlardan size sunduğumuz programlar bile yapay zeka ile çok daha rahat, çok daha etkili, çok daha farklı bilgilerle zenginleştirilmiş vaziyette, belki yapay zeka seslendirmesiyle size ulaştırılan programlar olacak. Dolayısıyla onların rakiplerini geçmesi, onlarla rekabet edebilir bir halde olması için yenilikçi, inovatif, sıra dışı, mucit bir kafa ile üretilen bir zihne sahip olmak, çığır açıcı fikirler bulup yepyeni ürünler geliştirmeleri gerekecek. Şart olacak bu. Sakın ne olursunuz Allah lillah aşkına. Hocam bu eğitim sisteminde filan gibi bahanelere sığmayınız. Selçuk Bayraktar da bu eğitim sisteminde yetişmedi mi? 11 yaşında dünyanın ilk casus bomba dronunu hem de Muş'ta okurken icat eden Mert Delibalta bu eğitim sisteminde yetişmedi mi? Anadolu'daydı. Doğu Anadolu'daydı. Muş'taydı. İmkanların en kıt olduğu illerimizden bir tanesindeydi. 16 yaşındayken kendi teknoloji şirketini kurmuş, Teknofest'te dereceler elde etmiş, Türkiye'nin ilk kanunları eşit olma hakkını almış genci Mehmet Ensar Çalışkan bu eğitim sisteminde yetişmedi mi can dostlarım? Eğitim sistemini hocam çok mu beğeniyorsun? Eksikliklerini, aksaklıklarını anlatıyorum programlar boyunca. Duyuyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Twitter'dan, sosyal medyada paylaşıyorum. Ama bu sistem içerisinde yapılacak çok şeyler var, onu da anlatıyorum. En azından okulumuz, eğitim sistemimiz, bakanlığımız, öğretmenimiz bizim dediğimiz gibi değildir. En azından Özdemir Bayraktar rahmet olsun ağabeyimiz gibi ve eşi Canan hanımefendi gibi, Canan Bayraktar gibi çocuklarınıza sahip çıkarak, onlarla birlikte düşünerek, onlarla birlikte çalışarak, onlarla birlikte üreterek bir olarak bir şeyler yapabilirsiniz. Dünyada profesyonellerin kurduğu şirketlerdense aile şirketlerinin kurduğu aile şirketleri daha başarılı, daha uzun ömürlü, daha etkili. Bu bilimsel bir gerçek. Daha başarılılar. Aile kültürü bir de öbür şirketlere göre ortaklar öbüründe ayrılabiliyor. Ailede bir de aile birlikteliği var. Ailede böyle bir kültür oluşturarak işe başlayabilirsiniz. Kimi evde bir el işi işler, bir şey örer, bir şey diker, onu satabilir. Kimisi çok daha farklı şeyler üretir, organik bir şey yapar. Kimisi bir internette e-ticaret sitesi kurar. Evde yaptıkları reçelleri, pekmezleri, organik ürünleri alır satar. Kimisi hiçbir şey üretmez, alsat yapar. Çok iyi tanıdığım bir dostum Almanya'da şu anda. Çin'den tahta saatler alıyor ve Almanya'ya pazarlıyor. Böyle de olabilir. İnsan yeter ki istesin. Yapılacak sınırsız sayıda iş var. Ama ilk adımı mucit ve üretken olmak. Mucit ve üretken bir düşünce sistemine, bir inovatif kafaya, bir kreatif kafaya sahip olmak. Dünyanın ilk havan topunu bulan, asırlar boyu aşılmaz olan İstanbul'un bu muhkem surlarını aşacak, devrin en etkili silahı olan şahi toplarını döktüren ve dahi gemileri karadan yürüten dedemiz, büyük dedemiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunu olarak biz her şeyden evvel genetik olarak bu düşünce sistemine daha yatkınız. Bilimde yeri var can dostlarım. Genetik avaraj diyorlar. Biz buna daha yatkınız. Bizim kafamız, bizim düşünce sistematiğimiz icat çıkartmaya çok daha yatkın. Çok daha böyle icat dedikleri çevik bir toplumuz. Göçebe bir toplum olmanın getirdiği genlerimizde kaynaklanan o göçerlik daha farklı risklerle bizi karşılaştırmış, daha acil çözümler almaya itmiş. Göç yolda düzülür diye gidişata tabi olup karşımıza çıkacak o engellere, risklere, tehlikelere hazır bir halde sürekli teyakkuz halinde olmuşuz. Mesela bununla alakalı bir de Afrikalı kardeşlerimizin, o siyahi kardeşlerimizin neden atletizmde, boksta, birçok spor dalında, değil mi, basketbolda, hatta futbolda bile daha başarılı olduğuyla alakalı, işte bilim inceliyor, bakıyor. Neden Kenya'da Kalenjin diye bir kabile var mesela, oradan çıktığını araştırıyorlar atletizmde uzun mesafe şampiyonlarının. Daha geniş akciğer kapasitesine sahipler, daha uzun bacakları var ve kemik yapıları biraz daha güçlü ve daha kalın kemikleri var. Dolayısıyla kaslarda yavaş kasılan kas lif oranının onlarda yüksek olması nedeniyle daha çok oksijeni kullanma. Oksijeni daha çok kullanıyorsanız toksinler daha hızlı atılıyor ve siz daha az yoruluyorsunuz demektir gibi gibi birçok bilimsel altyapısı var. Dolayısıyla buna bilimde de yeri var. Genetik averaj deniyor. Biz düşünceyle alakalı tarihin akışını değiştiren, değil mi, fethedilmeyen Konstantinopolis'i fetheden bir uygarlığın torunları olarak bu coğrafyada Anadolu'yu bir düşünün. Yani bir tarafınızda Avrupa olacak, bir tarafınızda yukarıya bakın, Kırım'dan yukarıya Avrupa ile Asya'yı birleştiren Rusya'nın Çarlık İmparatorluğu olacak. Doğuya bakın, Asya olacak tamamen. İran zaten başlı başına Osmanlı'nın en büyük baş belası, en büyük problemi. Akın akın mahvediyorlar, bir taraftan geliyorlar, fitneleri, fesatları. Güneye bakın, Arabistan Yarımadası, daha güneyde Akdeniz ve ötesinde Afrika, bütün kıtaların buluştuğu yer. Düşünün Bizans'ı, düşünün burada Hititleri, düşünün Asur'u, düşünün Urartuları, düşünün. Buradaki yaşayan coğrafyada, bu coğrafyada aziz dostlarım, çok zor bir coğrafya yani. Düşman zor olunca tokat da çok güçlü oluyor. Ona karşı mukavemeliniz de artıyor ama. Sizin de bir şeyler yapmanız gerekiyor. Çin Seddi gibi seddi çek, arkasında o ne rahat hayat, öyle değil ki. Her an bir Haçlı ordusuyla karşı karşıyasınız. Onun için Selahaddin Eyyubiler buradan çıkıyor. Bu topraklardan çıkıyor. Allah yeni Selahaddinler göndersin inşallah ümmeti Muhammed'e. O anlamda hani düşünceyle alakalı, düşünceyi tahkir eden, eski köy yeni adet diye, ya iyi olmaz düşünenlerin sonu gibi çok böyle amiyane halk tabiriyle çirkin ifadeleri düşünceye bizim uygarlığımız sokmamıştır. Bunlar batının bizdeki virüsleridir, düşünmeyelim diye. Ya düşündün de ne olacak yani? Bir çiçekle bahar gelmez falan. Hayır, çocuklarımız, onları düşünceye teşvik etmeliyiz. Daha ilk çocukluklarından itibaren, anaokulunda, kreşlerde, oradan itibaren onları insan yerine koymalıyız, şahsiyet kazandırmalıyız. İnsan yerine koymak derken tabii ki insanlar, büyük insan yerine, adam yerine koymalıyız onları, sormalıyız. Ve fikirlerine, eğer meşru çerçevede, helal dairedeyse, bir zararımız yoksa, bazı fikirlerine uyarak, ya benim de sözüm bu ailede geçiyor, onlara kazandırmalıyız, hissettirmeliyiz değer verdiğimizi. Allah Resulü'nün torunları gelince, çocukları gelince ayağa kalkması nedir yani? Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla şahsiyet kazandırıyor onları. Bununla bir kişilik ve kimlik kazandırıyor. Böyle bir ortamda birisi gelince ayağa kalktığımda şey yaparlar böyle, ya hocam estağfurullah falan diye sünnet-i seniye derim yani. Bir de vücudun da ihtiyacı var yani. Oturmuşsun öyle hantal bir vaziyette, ayağa kalktığında bir kan yeniden bir devre daim oluyor, bir devran oluyor. Beynin rahatlıyor yani, vücudun rahatlıyor. Yeter ki bir action, bir hareket, bir şey olsun. Kaslar bir yeniden rektifiye oluyor. İslam'ın, kurban olayım, hangi kuralında bir nakıslık olabilir ki? Allah muhafaza. Dolayısıyla hani ikinci kısma da geçmek istiyorum. Eleştirel düşünce, bir tahmin ediyorum bir 5-6 dakikam daha var aziz dostlarım. İş dünyasının kurucularına, oyun kurucularına, başarılı insanlarına baktığımızda gelecekte sıra dışı düşünmeye, bir şeyler icat etmeye, yenisiyle, eldekiyle yetinmeyerek yenisini bulmayla alakalı kafa yormaya çok önem vermişler. Zaten görüyorsunuz, ürünlere bakın. Mesela bir arabaya bakın. Aynı modelin uzun yıllardır satıldığı oluyor mu? Bir telefona bakın. Aynı modelin uzun yıllar satıldığı. Geçen bir özel ilgi alanım değil ama enteresan bir dosya geçti elime video şeklinde. Üşenmedim, saydım. Yapanların bir modeli gözden kaçırmadığını düşünüyorum. Çünkü iyi bir forumdan geldi video. İlk çıkan o 94 yılında 3650 dolara bize sattıkları, pazarladıkları ilk cep telefonundan bu yana 85 ana model gelişmiş. Çeşit bazına söyleyebilirim bunu. Hani kapaklısı, açılanı, katlananı, ekranı katlananı, çift ekran olanı, tuşlusu, dokunmatiği gibi gibi farklı özelliklere baktığımızda, yoksa hani bir tane dokunmatiğin de bir sürü modeli çıkıyor. 85 ana model geçmiş şu geçen 30 sene zarfında. Düşünün neler oluyor. Alıyorsunuz, daha bir sene dolmadan eskiyor yani. Bir de böyle bir piyasanın gerçekliği var yani. Yenilikçiliği sektör de bekliyor, piyasa da bekliyor. Bir de hani tebdili mekanda ferahlık var demişler. Evde bile bir vazonun yerine, bir masanın yerine, bir vitrinin, bir çekyatın yerine, koltuğun yerini değiştirdiğimizde çok daha farklı oluyor. Ben hiç unutmuyorum, 1996 yılında bir mimar arkadaşım yatay olan kalorifer peteklerini dikey olarak böyle dizayn etmişti görselde. O zaman daha çıkmamıştı panel radyatörler. O kadar çok hoşuma gitti ki yani, hiç o güne kadar düşünmediğimiz bir şey. Niye hep yatayda dikdörtgen, ince uzun, yere doğru olmalı? Dikeyde de böyle karşımızda olabilir. Banyolarda falan da çok daha güzel durdu yani. Bazı girişlerde, antrelerde gibi. Niye çok farklı şekilleri olmasın yani? Dolayısıyla insanın da böyle bir farklılık arıyor. Zaten 18 bin alem diye Rabbimize baktığımızda, eğer tekallubi ahlak ile, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacaksak, niye yarattı ki renkleri? Düşünün. Ne mecburiyeti var yani? Bizim alemimiz zaten onunla alakalı olmadığı kesin. Yani halının üzerinde böyle mikro biyolojik varlıklar gibiyiz yani. Haşa, teşbihte hata yok. Yani onun büyüklüğü karşısında öyle bile değiliz yani. Zaman yolu galaksisi, öyle halıda bir toz zerresi. Düşünün, ışık olsak bir ucundan bir ucuna 100 bin yılda gidiyoruz yani. Büyüklük zatına münhasır yani. Allah'a aittir. Allahu Ekber. O Allah'tır. O en büyüktür yani. Bu küçük küçük varlıklara niye değer versin ki yani? Ama onun alemine baktığımızda bizim için yarattığı çok kesin yani, renkleri bizim göz zevkimiz için, gökleri bizim için süslediği yazıyor zaten ayet-i kerime. Biz göğü sizin için süsledik diyor yani. O zeyyennessemâ diye geçiyor, yanlış hatırlamıyorsun ayet-i kerimede. Tezyin ediyor, bizim için süslüyor yani. Kurban olayım, yaratırdı yani, tek yaratırdı ya. Bir tek renk siyah olurdu, beyaz bile olmazdı, kapkara. Ne görürdük, ne bir şey yapardık, ne hissederdik. Bir renk cümbüşü var, bir mevsimler var, bir geçiş var, yazı var, ilkbaharı var, sonbaharı var, kışı var, sıcağı var, soğuğu var, tatları var, lezzetleri var, acısıyla, tatlısıyla, mayhoşuyla, ekşisiyle. Bambaşka bir farklılık içerisinde yarattıysa bizim de bambaşka bir farklılık içerisinde olmamız gerekiyor. Farklılıkların farkındalığı bu. İnsanlara da bunu fark ettirebilmek adına bizim de o tarz bir düşünce sistemi içerisinde olmamız gerekiyor can dostlarım. Başkası ne olur bilmiyorum. Tek tip olur, rutin olur, sıkıcı olur. Artık biliyorsunuz reklam panoları bile kayan yazılarla, dönen reklamlarla. Neden? Çünkü o koskoca billboardlar bir müddet sonra silikleşiyormuş yani. İnsanın gözünde zaten o reklam var. Onun için değiştiriyorlar. Değişme anında bir farklılık var, bir hareket var. İnsan bakıyormuş oraya. İlgi çeksin diye, dikkat çeksin diye. Bununla alakalı işte yeni şeyler görüyoruz. Dokunmatikleri çıktı, seslisi çıktı. Yaklaşınca size göre değişkeni çıktı. hani hangi cinsiyetteyseniz kadınlara özel reklamlar, kadınlar panoya yaklaşırken görünüyor. Erkeklere özel reklamlar erkek, çocuklara özel reklamlar çocuk yaklaşırken gibi. Orada bile bir farklılık. Yani bu yüzyılın ruhu olsa gerek yani. 100 yıl evvel belki 200 yıl evvel kitapta bir hattat yazıyordu. Kendi hüsnü hat sanatıyla en güzel şekilde yazıyordu ve mücellit bunu ciltliyordu falan. Ama şimdi düşünün yani. Gül kokulu kitabını yapmıştık biz Türkiye'nin ilk 2004 yılında Resulullah Efendimiz'in Mevlid-i Nebi vesilesiyle dağıttığımız bir ekte, bir gazeteye. İlk gül kokulu kitabıydı. Minik kitapçık şeklinde diyelim hadi kitapçık. E şimdi tişörtlerin bile vitaminlisini yaptı Japonlar yani. C vitamininizi, günlük C vitamininizi aldığınız. Düşünün neyi anlatayım yani, hangi birini anlatayım? Yenilikçilik bu çağın ruhunda var. Bunu şirketin yönetimiyle alakalı da yenilikçi bir yöntem gerekiyordur. Okulla ilgili de yeni bir eğitim yöntemi, eğitim sistemi gerekiyordur. Elon Musk'ın Neuralink'te çalışması. Gördünüz bütün dünyanın gözünün içine baka baka bir maymuna bilgisayar oyunu oynattı. Yani beyne yerleştirdi bir çiple. Matrix'te filmlerde gördüğümüz judonun öğrenilmesiyle alakalı bir yazılımın beyne yüklenerek bizim de judo öğrenir hale ya da İngilizce o kelimelerin beynimize yüklenerek İngilizce konuşabilir hale gelmemiz çok uzak bir gelecek değil bence. Sonuçta bu beyne yüklenen bir melekeyle alakalı bilgiyle meleki haline geliyorsa, beyindeki o kas, göz ve farkındalık koordinasyonu bizi o hareket sistemine itiyorsa, en azından hani hocam judoda olmaz falan diyorsanız tamam, ben de çok iddia etmiyorum hemen belki olmaz ama yakın bir gelecekte neden olmasın. Dolayısıyla yaptığımız, yapa geldiğimiz her işimizle alakalı yenilikçi bir metodu ortaya koyan bir bakış açısına ihtiyacımız var. İşte çocuklarımıza bunu kazandırmalıyız. Can dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Gelecek hafta inşallah kaldığımız yerden biraz eleştirel düşünceye değineceğim gelecek hafta. Çocuklarımızı yeni çağın, gelecek çağın yetkinlikleriyle, beklediği özelliklerle yetiştirmeyi kendimizi vazife bilirsek çocuklarımız geleceklerinde çok daha rahat olacaklar. Ama yaşadıkları bugünkü çağa göre elde mevcut olan bilgileri vererek onlara günü kurtarmalarını sağlarsak da gelecekte çok zorlanacaklar. Bu programı özellikle çocuklarınız gelecekte zorlanmasın, Hazreti Ali Efendimizin yaşadıkları değil yaşayacağı çağa göre yetiştiren düsturuna yola çıkarak hazırladığımı yeniden hatırlatmak istiyorum. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.